Sport Time. Sport Time.
Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan memleketim FM'den selamlıyoruz sizleri. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama bir kere daha hatırlatayım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Tolga Kökten ve Spor Daima ekibinin prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Ören de mikrofonun başındayız. Sevgili dinleyiciler, bu hafta 3 değerli konuğumuzla telefon bağlantıları kuracağız. Öncelikle her iki konuğumuz şu anda hatta, o iki isim Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, sosyoloji bölümü, daha da önemlisi Türkiye'de sayısı çok az olan spor sosyoloğu unvanıyla değerli katkılarda bulunuyor Ahmet Hocam. Ve bir diğer isim de spor gazeteciliğine, spor yayıncılığına yarım asrı vermiş, yıllarını vermiş sevgili Yusuf Yalkın Hocamız. Yusuf Hocamız da hatta. Öncelikle ben Yusuf Hocama bir merhaba diyeceğim. Ahmet Hocam da hatta zaten. Sayın Yalkın, merhabalar, nasılsınız?
Merhaba Murat'ım. Murat Bey, nasılsınız? Siz iyi misiniz?
Sağolunuz, çok teşekkür ederiz. Sizleri gördük, sizlerin değerli katkılarınızla bir program daha birlikteyiz. Dolayısıyla mutlu olmamamız için hiçbir sebep yok değerli hocam.
Doğru, tabii.
Sayın Yalkın, izin verirseniz hemen bir Ahmet Hocama da merhaba diyelim. Sonra programa başlayalım. Ahmet Hocam.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız? İyi misiniz?
Biz iyiyiz. Senin sesin gene her zamanki gibi pozitif, enerji dolu, dolu dolu. Çok değerli katkıların için şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ ol hocam.
Sağ olasınız.
Nasıl geçiyor? Sıcaklarla aran nasıl? Yavaş yavaş Eylül'e doğru gidiyoruz.
Yani son 10 gündür akşamları daha rahat yatabildiğimiz için bu iyi oldu. Ama ondan önce gerçekten çok felaketti yani.
Yani küresel ısınma diye bir şey hakikaten var değil mi Ahmet Hocam?
Evet. Çok net hissediliyor ve ne yazık ki önümüzdeki yıllarda bizi daha da kötü zamanların beklediğini hepimiz gayet iyi bir şekilde görüyoruz aslında yani.
Hani bir cümle vardır, böyle edebiyat metinlerine de atıf yapılır. İşte yaşadığımız yıllar son 5 yılın küresel manada, küresel ısınma manasında en kötü 5 yılı, ama daha kötüsü de olacak ilerleyen 5 yıllarında en iyi 5 yılı diye. Biraz sanki evet, bana onu çağrıştırıyor yaşadığımız,
doğru,
yaşayacağımız günler.
Edebiyat sevgimizle beraber bu çok daha iyi denk getiriliyor.
Evet, evet. Tam yerine cümleyi kurdum değil mi? Eda alkışlıyor
evet,
hocam şu anda.
Tam yerine oturdu.
Tamam, Eda'dan alkışı aldığımız sürece zaten bu programla ilgili bir sorun yok. Yusuf Bey, tekrar merhaba. Şimdi
merhaba.
Filenin sultanlarını konuşalım. Bu başarı hikayesini konuşalım. Kadın voleybol takımımızı konuşalım istiyoruz ama dün futbol tarihinde de yine yoğun bir gün vardı. Hem Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimi vardı. Hem de işte Fenerbahçe, Galatasaray, Sivas ve Trabzonspor'un maçları vardı. Onlardan ikisi elendi, ikisi yoluna devam ediyor. İsterseniz sizin sporla olduğu gibi futbolla da çok derin bir ilişkiniz var. Birkaç cümle bizi bu konuda da bilgilendirin istiyorum. Neler söyleyebilirsiniz?
Estağfurullah. Şimdi zaten bu futbolu araya sokmadıkça sanki spor programı yapılmıyor gibi bir hisse kapılıyor izleyiciler. İyi yaptınız. Ona da yani.
Fakat bizim programımızı dinliyorsanız biz futbola çok az şans veririz. Dün artık hak ettiğine inandığımız için hazır da sizi bulmuşken bunu da sorayım istedim Sayın Yalkın.
Şimdi Şimdi şöyle bir durum var. Futbola ele aldığımız zaman sezon başındaki bu özellikle eleme nitelikli maçlar bazen sürpriz sonuçlara yol açabilir. Hı hı. Öyle de oldu. Hı hı. Ama görünen şu ki en hazır takımlardan birisi Fenerbahçe. Hı hı. Daha önce denenmiş Pereira'nın bu kez biraz farklı eğilimleri, farklı tercihleri izlenir hale getirdiği ekibi. Yani hı hı. Ben şöyle net bir şey söyleyeyim size. Fenerbahçe müsabakayı oynarken acaba kenardan hangi genç oyuncuyu sokacak bu Brezilyalı hoca diye merakla bekliyorum. Hı hı. Demek ki beni etkilediğine göre bütün kamuoyunu etkilemiştir. Bu iyi bir gelişme. Hı Çünkü transfer politikası yüzünden kulüplerimiz çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yani üstü kapalı da olsa bunu hemen hemen hepimiz biliyoruz. Bu belki bir başlangıç olacaktır. Yani şunu kastediyorum, biraz da bizden insan çıkaralım. Yani dışarıdan yabancıları toplamak çok çözüm gibi gelmiyor bana.
Çok doğru.
Keyif de vermiyor. Nedenini de söyleyeyim size. Sahada ben Beşiktaş'ı izlerken, Fenerbahçe'yi izlerken, diğer takımlarımızı izlerken bu kadar yabancı kökenli insanları karşımızda gördüğümüz zaman belki yapımızdan biraz kaynaklı. Ya niye böyle oluyor sorusunu soruyorum. Onu da itiraf edeyim.
Yani hepimiz doğal olarak çocuklarımızı daha aktif görmek istiyoruz değil mi?
Mutlaka.
Biz seri yapmıştık Yusuf Bey geride kalan aylarda. Serpil Hamdi Tüzün hocayı da hep çok ayrı iyi. Bir yere koyarak.
Altyapı da uzmandır.
Birkaç
uzmandır,
program o biliyorsunuz altyapı terimine de karşı ille öz kaynak diyor. İşte bu manada öz kaynağa dönüş içinde belki bir yol açılıyor bu federasyonun bu yılki kararıyla. Bilmiyorum o konuda da neler söylersiniz?
Yani yabancı sayısına bazen sınır getirmekte yarar görüyorum ben. Çünkü şöyle bir dengesizlik oluyor. Yine biraz böyle amiyane bir tabir olacak. Cebinde parası olana avantaj veriyoruz biz. Yabancıya basıyor parayı. Gelin oynayın diyor. Oysa ben o paranın altyapıda bizim çocuklara harcanmasından yanayım. Ha, yabancı gelmesin değil benim tezim. Elbette yabancı gelecek ama biraz daha kritere dönük. Yani yabancı gelsin ama nasıl bir yabancı gelsin sorusunu cevaplayarak getirmemizde yarar var. Bu konu biraz uzun bir konu. Hemen pas geçiyorum.
Evet, evet.
Fenerbahçe daha diri. Fenerbahçe daha hazırlıklı. Fenerbahçe daha keyif veren bir futbol oynuyor. Bunu da ilk planda söyleyelim. Rakiplerine gelince şimdi baktığınızda kolay gibi görünüyor ama hiç de öyle değil. Bu Olympiakos'ta, Frankfurt'ta, Antwerp'te ciddi takımlar.
Tabii.
Yani zaten oraya gelmeleri de tesadüf değil bu takımlar. Yani şey oynayarak geliyorlar. Yani işte bizim bir alışkanlığımız var. Lokum gibi kura çektik. Hadi o zaman lokum gibi oynayalım. Yok böyle bir şey. Yani çıkacağız, mücadele edeceğiz. Biraz daha avantajlı Fenerbahçe'nin grubu. Onu da söyleyeyim. Ama bu demek değildir ki peşin hükümlü olup Fenerbahçe bu gruptan çıkar, lider olur falan. Yok böyle bir şey artık.
Yaşayarak yani. Göreceğiz onu da o süreçte tekrar konuşuruz. Evet, peki dün biraz gölgede kaldı ama Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kurasını çok hızlıca nasıl değerlendirebilirsiniz?
Oraya döneyim hemen. Şimdi Beşiktaş biraz transfer politikasını zaten Avrupa'ya yönlendirmeye çalışıyor. Doğru da yapıyor. Başka çaresi yok. Çünkü iyi bir gelir kaynağı yakaladı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek biraz da parasal anlamda tatmin edecek kulübü. Sporting Lisbon, Borussia Dortmund ve Ajax, yani neresinden bakarsanız bakın dünya çapında kulüpler bunlar. Yani gittikleri yerde ses getiren, futbol oynayan, keyifle izlenen kulüpler. Hele Ajax'tan bahsederken altyapının temelini o kulüpte görürüm ben hep.
Tabii.
Yani örnek bir kulüp orası. Zor bir grup ama Beşiktaş'ın mücadelesi bir sonuç getirecektir. Zaten orada bir umut da var. Devam eden bir umut da var. Grupta üçüncü bile olsanız bir alt kategoride devam edebileceksiniz. Bu şansını kullanır diye düşünüyorum. Şimdi Galatasaraylıları kızdırmayalım. Hemen
tabii. Birer cümle onları da alalım.
Evet, Lazio, Lokomotiv, Moskova ve Marsilya. Şimdi ne yapacak burada Galatasaray? Gerçekten ben de merak ediyorum. Yani çok zorlu bir grup. Bunu kabul edelim. İtalyanlar kolay teslim olmaz. Lokomotiv Moskova'nın inanılmaz bir direnci vardır. Marsilya'da hem göze hoş gelen bir futbol hem de Fransız ekolünü en iyi temsil eden bir futbol oynar. Galatasaray'ın işi benim gördüğüm kadarıyla kolay değil.
Elenenler için neler söyleyebilirsiniz? Yani
şöyle. Sivas kendisinden beklenenin çok üstünde bir mücadele verdi. Bundan öteye gidemez. O hayalcilik olur. Yani Sivas yerinde bir çıkış yakaladı ve oraya kadar gitti. Normal bir sonuç. Ama ben şeye katılmıyorum mesela. Trabzon'un kolay teslim olmasına Roma karşısında hem içeride hem dışarıda bu kadar basit olmamalı. Biraz daha direnebilirdi. Çok güçlü bir kadrosu var. Bana göre Süper Lig'in de en büyük şampiyonluk adayı.
Bu 3-0'lık yenilgi Süper Lig'deki şampiyonluk adaylığını zihinsel olarak olumsuz etkileyebilir mi?
Zihinsel olarak etkilemez ama taraftar olarak Trabzon'un taraftarı etkiler. Ben uzun yıllar Trabzon'u takip eden birisi olarak bunu rahatlıkla söylüyorum. Oradaki kardeşlerimiz bu tür şeylerden çabuk etkilenirler maalesef.
Tez canlıdır değil mi o yörenin evet, insanı? Ben de görev için çok gittiğimde bir
evet,
yaşarım.
Evet,
çok
evet.
İçten yani, çok candan bir o kadar da tez canlıdır. Evet.
Tez canlılar yani umarım bu hafta yine bir terslik devam etmez. Yoksa Abdullah Avcı'nın işi giderek zorlaşır.
Evet. Ahmet Hocam senden de bir çok genel ve hızlı bir özet alalım bu futbolla ilgili. Yusuf Bey çok detaylı aktardı sağ olsun. Senin gözlemlerin neler?
Şimdi şöyle başlayalım. Yani Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin dün akşam gruplara kalması son derece olumlu bir şey. Yani ülke puanı açısından da olumlu. Fakat şunu atlamamamız lazım. Yani her iki takımımızın da elediği takımların kalibresine baktığımızda aslında bizim takımlarımızın çok gerisinde olan takımlar olduğunu görüyoruz.
Özellikle Finlandiya takımı öyleydi yani. Net.
Yani şimdi baktığımızda her iki karşılaşmayı düşündüğümüzde tamam Fenerbahçe ilk karşılaşmada işte son anlarda 20 yaşındaki Muhammed'in hakikaten muhteşem bir golüyle kazandı. Orada çok daha iyi bir futbol oynadı ama gerek Galatasaray gerek Fenerbahçe'nin dün akşam yendikleri rakipleri onların arasında olan takımlar değil. Yani böyle baktığımızda yani bizim futbolumuzda bir düşüş olduğu gerçeği kendisini gösteriyor zaten. Yani yine dün akşama döndüğümüzde Trabzonspor'un 3-0 elenmesi, ya tamam oynadığın takım Roma ama Roma eski Roma değil.
Sen de Trabzonspor'sun ayrıca
evet,
değil mi yani?
Yani eski Roma'dan bahsetmiyoruz. Eskisi kadar o yıldızların olduğu bir takım olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dün akşam Sivasspor'un hiç beklenmedik şekilde 5 tane gol yemesi yani gerçekten akıl alır gibi bir şey değil. Ama şu tarafına bakayım, gruplar açısından tekrar ifade edeyim. Yani Beşiktaş burada belki de bu kurallar içerisinde en çekilebilecek en iyi iki kuradan bir tanesini çekti diyebilirim.
Evet. Yani ama hocam çok lokum bir kura deme Yusuf Bey hatta hayır, biliyorsun. Latife yapıyorum, latife yapıyorum.
Ama yani Manchester City Paris'ten gelmem. Bu gruba mı istersiniz? Atletico Madrid, Liverpool, Porto Milan. Bu gruba mı istersiniz?
Hele bir de yani, Haaland şimdi Dortmund'dan gidiverirse Paris Saint Germain'e daha da iyi olacak.
O yüzden yani diğer grupları düşündüğünüzde nispeten daha iyi bir grup olduğunu söylüyorum. Yani
katılıyorum hocam.
Hemen hemen her tarafta ikişer tane çok net favori var. Hemen hemen her grupta. O yüzden biraz böyle söylüyorum.
Hocama yoksa, biraz katkıda bulunmak.
Çok daha iyisi olmasını hepimiz isteriz.
Yusuf Bey sanıyorum katkıda bulunayım dedim ama çok zayıf kaldı. Buyurun Yusuf.
Evet
yakın.
Şöyle şimdi hocamızın değerlendirmesine katılmamak mümkün değil ama burada bir şeyi atlamayalım. Şimdi bu sezon başı müsabakaları hem taraftarı hem bizleri hem de teknik adamları çok yanıltabilir. Ben bunu çok yaşadım. Favori takımların daha sonra ortadan kaybolduklarına tanık oldum. Ben şuna itina ediyorum. İlk 8 maçını izlemediğin bir takım hakkında kesin yargı içine giremem. Yani o nedenle biraz tereddütlü bakıyorum. Tereddüt dediğimde daha iyi görmem için zaman gerekir. O anlamda tereddüt ediyorum. Yani böyle bakıyorum ben.
Tabii. Aslında
zamana dayalı bir şey bu.
Aslında benzer şeyleri söylüyorsunuz. Hani evet, yıllarını bu camia içinde işte spor dünyasının içinde geçirmiş isimler olarak temkinli olmanın gerektiğini vurguluyorsunuz. Ahmet hocamın da buna bir itirazı olacağını sanmıyorum.
Hiçbir itirazım yok. Şu anda takımların ben geçen hafta da böyle bir yazıda yazmıştım. Böyle konuşmuştum da zaten. Yani bu takımların henüz oturma aşamasında olduğu gerçeğini tabii ki göz ardı edemeyiz. Hatta daha transferin 850 kadar süreceği gerçeğiyle ne de unutmamamız gerekiyor.
Daha bu
takımlara birileri katılabilir, birileri gidebilir.
O manada da dengeler her an değişecek
tabii,
diyorsun.
Tabii işin bu boyutu da var. Ama şunu belirteyim. Ben Trabzonspor konusunda açıkçası ben Trabzonspor'u bu yıl çok iyi buldum. Yani ligdeki iki karşılaşmasında izlediğim iyi bir Trabzonspor var ve şampiyonluğa aç bir Trabzonspor var. O yüzden şu tarafından bakıldığında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın uzun bir hem maratonu hem Avrupa maratonunda karşılaşmalar oynadığı süreç içerisinde Trabzonspor sadece Türkiye'de top oynayacak.
Yani bir nevi aklı artık yalnızca içeride olacak. Bu da bir avantaja dönebilir diyorsun.
Tabii yani Trabzonspor için bu önemli bir artıya çevrilebilir. Onu sağladığı noktada Trabzonspor daha farklı bir aşamaya kendisini götürebilir. Yani onu unutmamak gerekiyor. Çünkü az önce Yusuf Bey'in de söylediği gibi ben de Trabzon taraftarlarını orada zamanda çalışma yaptığım için, orada maç seyrettiğim için biliyorum. Yani Trabzonspor'un çok farklı bir taraftar profili var.
Evet.
Ve o profil gerçekten de 1984'ten bu yana şampiyonluğa aç.
1984, 94, evet, 2004, evet, evet. 2014, 2021. 37 yıl.
37 yıl oldu.
Yani Trabzonspor en son şampiyon olduğunda ben lisedeymişim.
Yani şu anda Trabzonspor'un taraftar profilinin büyük bir çoğunluğu Trabzonspor'un şampiyonluğunu muhtemelen hiç görmedi.
Ama bu bile çok enteresan değil mi hocam? 37 yıldır şampiyonluk görmediğin halde hala çok güçlü bir taraftar kitlesini dimdik tutabilmek de çok önemli bir meziyet.
Ama bu bir taraftan işte bir takımın büyüklüğünü de gösterir. Tabii, yani tabii. Takım olmanın gerçekten bir takıma gönül vermenin neden farklı bir ruh hali, duygu hali olduğunu da ortaya koyar. Şimdi bu boyutu var.
Şimdi hocam,
Murat hocam bir şey ilave
buyurun,
edeyim.
Buyurun size. Sayın Yalkın.
Şimdi söylediğiniz şeyler içinde en dikkate alınması gereken bana göre 37 senedir hocamızın da sizin de üstüne basarak söylediğiniz o uzun süreç olmasına rağmen şampiyon gibi anılmak çok önemlidir.
Evet.
Yani o kitlenin bunu görmemesi de üzüntü verici bir durum. Ben çünkü o dönemi takip eden bir insan olarak neyi hissettiğimi, nasıl gözlemlediğimi, nelerden heyecan duyduğumu hala yaşıyorum.
Çok doğru.
Yani o nedenle çok önemli bir şey bu. Kaybolmamak, hala gündemde kalmak, hala umut olmak.
Evet,
bu
evet.
Üç şey çok önemli. Bunu belirtmek istiyorum.
Sağ olun, var olun. Çok değerli bir katkıda bulundunuz. Biz yine zaman zaman bu analizleri yaparken Sayın Yalkın, Z kuşağına da böyle ince ince göndermeler yapıyoruz. Herhalde bu Z kuşağının sabırsızlığıyla da ilintili. Bir başka programda işin bu kısmını da konuşalım yine sizin de değerli katkılarınızla.
Umarım.
Şimdi Ahmet Hocam sen sözün başında şöyle bir analiz yaptın. Hani futbolda bir gerileme fotoğrafıdır aslında dedin, gördüğümüz evet. Dedin. Ama bugün voleybolu konuşalım dedik ki muhtemelen haftaya da çünkü yarım kalacak konuşacağız. Voleybolda özellikle kadın voleybolunda önümde şimdi bir çıktı var, bir haber detayı var. 20 yıldır hakikaten bir istikrar abidesi olan takım var.
Evet.
İki defa Avrupa ikinciliği var. İşte olimpiyatlarda bir takım çabaları var. Şunlar var, bunlar var. Hani bunlar çok önemli artılar. Bu istikrar konusundan istersen biraz al sen, bugüne getir. Ya da neleri öne çıkarmak istiyorsun kadın voleybolunda? Söz sende. Sonra da Yusuf Hocam dilediği yerde söze girsin.
Şimdi şuradan başlamak lazım. Yani son 20 yıldır istikrar abidesi bir takımdan bahsediyoruz ama sadece aslında Türkiye'de Türk kadın voleybol takımı, Türk kadın milli takımımızı, voleybol milli takımımızı konuşmamak gerekiyor. Bunu konuştuğumuz zaman ister istemez orada kulüp takımları düzeyini de göz ardı etmemiz gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. Ve orada da yine 2000'lerle beraber başlayan Türkiye'de kadın voleybolunun yükselişi ve bunun tüm dünyada, yani dünyadaki başarıları ki burada işte özellikle Vakıfbank'a baktığınız zaman Vakıfbank'ın yani oradaki 11 kez, 9 kez finale adını yazdırmış olması ve 4 kez de altın madalyayı kazanmış olması.
Hani o eskilerin tabiriyle bir yenilmez armada görüyoruz orada.
Yani
değil mi?
Orada böyle bir şey var ama sadece işte Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe hatta yıllar içerisinde kapanan bazı kulüpler var. Yani mesela Bursa Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında belediye tarafından kapatılmasa belki şu anda o da pek çok alanda kupa almaya devam edecek. Bir de işin bu tarafı var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de gerçekten bir reklamda ki kullanılan bir ifade var. Biz bir voleybol ülkesiyiz diye.
Hı hı.
Ve bu konuda kadınlarımız hakikaten bu alanda çok müthiş başarılar elde ediyorlar ve biz aslında tam da son 2 yıldır bu program çerçevesinde çok doğru bir şey yapıyorsunuz ve futbolu değil sporun kendisini konuşuyorsunuz.
Yapıyorsunuz demeyelim hocam, yapıyoruz diyelim. Senin de çok değerli katkıların var.
Tabii. Ve orada bakıldığında mesela futbolu konuşmak, futbol çünkü pek çok şeyin üzerine örtüyor. Ve
rol çalıyor de, değil mi? Rol çalıyor futbol sürekli.
Türkiye'de de futbol biz bu kadar gömülmüşken aslında futbolun futbolla ilgili dünyada doğru düzgün başarımız olmadığı gerçeğini hep göz ardı ediyoruz. Hı-hı. Yani ne dünya sıralamasında ne Avrupa şampiyonlarında büyük bir başarımız yok bizim. Hı-hı. Ama bakın voleybola geldiğinizde durum öyle değil. Yani
hatta basketbolda bile çok önde
dönemlerimiz var. Yani az önce sizin söylemiş olduğunuz son 20 yıl içinde kadın voleybol milli takımımızın elde ettiği başarılar, işte en son olimpiyatlardaki hal ve gidişatımız ve şu andaki işte grup elemelerinde bütün karşılaşmaları kazanarak yolu devam ediyor olmalı.
Böyle bir şey bekliyor muydun? Bütün karşılaşmaları kazanırlar mıydı yoksa bir yorgunlukla bir maç verilebilir mi?
Valla ben bir tek Hollanda karşısında biraz korku içindeydim çünkü Hollanda dünya voleybolunda önemli ülkelerden bir tanesi. Bir tek onda birazcık şeydim ama diğerlerini bekliyordum.
Yani peki zaten hocam, olimpiyatlara dönersen Güney Kore maçına ahlanıp vahlanıyor musun? Ben çok ahlanıp vahlanıyorum.
Evet, ahlanıp vahlanıyorum çünkü çok yazık oldu yani.
Çok yazık oldu değil mi? Siz ne dersiniz Sayın Yalkın? Siz de bu başları yakından takip ediyorsunuz biliyorum. Paylaşımlarınızı görüyorum. Neler dersiniz Güney Kore maçı için, işte bu kazanılan 5 maç için?
Şimdi o paylaşımlardan söz ettiğiniz için oradan girmek istiyorum.
Lütfen.
Şimdi voleybol yorumcuları ya da voleybolu çok bildiğini iddia eden insanların maalesef yorumlarından da tahminlerinden de ben biraz bıkmış durumdayım. Hı hı. Neden böyle oluyor? Ya şimdi bir başarı varsa önce biz neresinden bakacağız? Mutlu olmayı deneyeceğiz değil mi? Hı hı. Mutlu olacağız. Hı hı. Yani bizde bir alışkanlık haline geldi. Aykırı davranmak. Yani mutluluğu görmeyelim, eğri büğrü taraflarını görelim. Böyle bir şey olmaz. Yaşama böyle bakılmaz. Hı hı. Önce dolu tarafını göreceğiz. Hı hı. Bu takım bizim için umut mu kardeşim? Umut. Bir yere gittikleri zaman bir başarı bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Madalya şansımız var diye düşünebiliyor muyuz? Düşünüyoruz. Daha ne yapacak bu kızlar? Yani ne yapmaları lazım? Hı hı. Şimdi bunları görmeden o 3-0'dı, o 3-1'di, o 3-2'di falan. Biraz oradan bahsedeyim size. Hı hı. Antrenör içeride diyor ki, kardeşim kendinizi yormayın. 3-2 yenilseniz bile biz buradan çıkıyoruz. Hı hı. Çıkıyoruz maça. Rolanti'de tutuyoruz, bazen yedeklerle oynuyoruz. Adam ertesi gün yazıyor. Ya bunları nasıl oturtursun hocam? Maçı kaybettik. Şimdi bu perspektiften bakan insanlara bir şey veremezsiniz. Anlatamazsınız. Biraz da spor kültürüne değinmemiz lazım. Yani bir başarıyı da hamasete sokmayacağız.
Ama görmezden de gelmeyeceğiz diyorsunuz. Evet, demotive de etmeyeceğiz.
Peki, başarısızlığı da ölüm noktasına çekmeyeceğiz. Öldü bitti demeyeceğiz.
Sayın Yalkın, süre çok sıkıştırıyor. Size bir soru sorup bu haftalık katkınız için çok teşekkür etmek istiyorum.
Tabii.
Ama bu programda bir söz alalım sizden. Bir sağlık problemi şu bu olmazsa ilerleyen haftalarda sizi biz ağırlayalım. Böyle en kötü telefonla bile olsa. Çekya-Türkiye maçı için ne diyorsunuz?
Şimdi mantık Türkiye'nin bu maçta fazla zorlanmaması gerektiğini söylüyor. Hı hı. Ama bazen olaylar düşündüğümüz gibi gelişmeyebilir. Hı hı. Ben umutsuz değilim. Hı hı. Yani doğru taraftan bakalım diyorum. Alacağız diye düşünüyorum. Ama şunu da unutmayalım. Bizim sporcuların bir problemi var. Hı. Çok insanı tatmin etmek zorunda kalıyor bu çocuklar. Yani üst düzeyden tutun sade vatandaşa kadar herkese bir hesap vermek zorunda kalıyorlar. Böyle bir şey olmaz.
Bu da biraz sanki iletişim çağının insanları zorlayan unsurları değil mi hocam?
Sosyal medya maalesef. Her şey oldu.
Çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için Sayın Yusuf Yalkın. İlerleyen programlarda yine birlikte olabilmek ümidiyle sağ olun, var olun. Çok sağ olunuz.
Rica ederim, iyi yayınlar.
Sağ olun. Ahmet hocam hattasın değil mi?
Evet, buradayım. var.
Şimdi hemen Eda Özkan'ı da arıyor. Bir 5 dakika onunla da katkılarını alacağız. Biliyorsun gelişmeyi bilmiyorsundur ama birçok programda birlikte katkıda bulunuyorsunuz Özkan'la. Özkan da bir sağlık problemi yaşadı. Önümüz geride kalan günlerde apar topar apandisit ameliyatı oldu ve şu anda nekaat döneminde. Bakalım ulaşabilirsek bir 2-3 dakikalık onun da katkısını alacağım.
Ben Eda Hanım'dan önce aradım Özkan Bey'i, eşiyle konuştum.
İyi, ne güzel, ne güzel. Zaten Spor Daima'da bir ekip artık. Ekip birbirinden haberdar olmasında fayda var. Sen ne diyorsun Eda Özkan'ı ararken Çekya-Türkiye maçı için Yusuf Bey iyimserim dedi. İstatistiki olarak da her şey bizim lehimizde görünüyor dedi. Sen ne dersin?
Ben de çok büyük bir sürpriz olmadığı sürece kazanacağımızı düşünüyorum. Yani bu aşamaya gelen bir takım açısından Çekya maçının çok büyük bir zorluk teşkil edeceğini düşünmüyorum.
Hocam zihinlerdeki bir soruyu sana iletmiş olayım. Çekya öyle ya da böyle Çekya'da işte bir sürü engeli aşarak bizim karşımıza çıkmıyor mu?
Evet çıkıyor. Doğru söylüyorsunuz.
Yani dolayısıyla ama, o da bir performans göstermiş görünüyor değil mi?
Tabii ki.
Çok da hafife almamak gerekiyor.
Hayır. Orada kesinlikle haklısınız. Yani artık bu aşamadan sonra karşı karşıya gelen bütün takımlar belli bir şeyin üzerinde ya da çıkan takımlar.
Eleğin üstünde kalan takımlar
tabii,
değil mi?
Yani o yüzden de yani Çekya'nın bizi mağlup etmesi sürpriz olabilir ama bizim onları edememiz sürpriz olmaz. Böyle bir yorumda bulunayım.
Hocam hattasın. Özkan hazırmış. Hemen Özkan'a merhaba diyelim. Özkan merhaba.
Merhaba, çok teşekkür ederim.
Bir kere daha geçmiş olsun dileyelim yayında da. Şu anda iyisin değil mi? Her şey yolunda.
İyiyim, çok iyiyim. Gayet iyiyim.
Programı dinlediğini varsayıyorum. Neler söylersin İzledim. Sen de kadın voleybolcularımız için ve özellikle bu Çekya-Türkiye final değil tabii ki de ikili eleme maçı için. Finale götürecek mi bizi bu rüzgar?
Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekir.
Son 2,5 dakikamız
bir Özkan'cığım. Ortada bir gövde gösterisi var milli evet. takım adına. Hı-hı. Çünkü sonuçlara bakıyoruz. Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı 3-0, İsveç'i 3-0, Finlandiya'yı 3-0 ve Hollanda'yı 3-0 yeniyoruz. Hı-hı. Yani oynanmış 5 adet maçta sadece Romanya'ya tek set veriyoruz. Hı-hı. Bakın bu takımın olimpiyatlardan sonra ciddi anlamda kendine geldiğinin de bir anlamda. Çünkü çok büyük bir beklenti vardı. Net olarak bunu görüyoruz. Hı-hı. Çekya ile karşılaşmaları hani bütün bu background'unu bu 5 maçlık 5 maç düşünüldüğü zaman ister istemez yani zaten bütün dünya voleybol şeyi de ne derler otoriteleri de bizi şey görüyorlar. Maçı alacağız yönünde görüyorlar. Evet. Oyunun kalitesine baktığımız zaman yine gerçekten kadın voleybol milli takımımız bence şahane maçlara imza atıyor. Yenilmeleri olabilir. Biraz önceki hocamın da söylediği gibi ama şey var yani hiç öyle bir görüntü yok. Her anlamda hazır ve ciddi bir milli takım seyrediyoruz hep birlikte ve çok da keyifli oluyor. İyice ülkenin ve dünyanın gündemine oturmuş durumdalar.
Özkan'cığım seni yormuyorum. Bu haftalık bu kadar olsun. 1.90 saniye bizimle konuşmuş ol. Şimdi hemen gene nekaat dönemine, dinlenme dönemine devam et. Çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederim.
Çok geçmişler olsun. İlerleyen haftalarda sağlıkla yine bir arada olmak ümidiyle. Sağ ol.
Tekrar teşekkür ederim.
Sağ ol. Sevgili hocam kaldık baş başa kaldık biz bize 120 saniyemiz var. Özkan'ın söylediklerinden devam edelim. Maçları ben de takip etmeye çalışıyorum kadın voleybolcularımızı. Önemli bir şey söyledi 3-0 3-0 3-0 bir tane 3-1 var dedi. Fakat enteresan hemen hemen 5 maçın 5'inde de ilk sette ilk 15 sayıda takımımız hep gerideydi. Bilmiyorum dikkat ettin mi? Sonradan açılarak takır takır takır gidiyor. Bu bir taktik mi yoksa takımın biraz oyuna ısınması zaman mı alıyor? Sen ne diyorsun bir spor sosyoloğu olarak?
Ya ben şeyi düşünüyorum. Şimdi bir karşıdaki takımı tanıma ve kendini bulma evresi de söz konusu olur. Çünkü voleybol ve basketbol gibi spor dalları biraz böyle spor dalları. Yani futbol gibi değil. Yani futbolda durum bambaşka şeyler. Yani bir gol yediğinizde mesela dün akşam Galatasaray'ın yediği gibi onu telafi edebilmek için daha farklı şeyler
zorlanırsın tabii.
Ama voleybol böyle değil. Ve ısındıkça da daha ritim bulmaya başlıyorsunuz. Ve takımımızın hakikaten çok iyi oyuncuları var. Çok iyi oyuncuları var.
Hocam şunu da sorayım son bir dakika. Biz haftaya bu voleybola devam edeceğiz anlaşılan. Çünkü söylenecek konuşulacak çok şey var. Voleybolda bu kural değişikliğini nasıl yorumlayacaksın? Yani eskiden biliyorsun servis geçerdi, fileye takılırdı, o tekrarlanırdı, şu olurdu, bu olurdu. Şimdi takır takır çok daha hızlı bir spor dalı izliyoruz diye görüyorum. Bilmiyorum senin gözlemin ne?
Şunu söyleyebilirim. Aslında burada sadece voleybol açısından geçerli değil, bütün spor dalları açısından geçerli olan bir durumla karşı karşıyayız ve belki de ilerleyen haftalarda onu da konuşmalıyız. Hı hı. Yani bütün spor dallarının özellikle bu teknolojiyle beraber yeniden ritim bulması ve bambaşka bir hale dönüşmesi.
Ama biliyorsun voleybolda şöyle çok ciddi bir farklılık var. Yani setler 15'ten 25'e çıkmış durumda. Son set 15'e düşmüş durumda. Hani sıfır hataya odaklı bir değişim olmuş gibi voleybolda.
Doğru, doğru söylüyorsunuz. Ama yine voleybol içerisinde de geçerli olan o işte teknolojinin boyut devreye girmesi. Mesela geçen akşam seyrettiğim karşılaşmada bir sporcumuz ısrarla topun içeride olduğunu söyledi ve işte inceleme yapıldı ve top gerçekten içeride
evet,
çıktı.
Evet, içerideydi, evet. Ve ne kadar yüzden, emindi, ne kadar emindi değil mi orada beden diliyle?
Evet, falan. Yani o emin olduğu için de antrenör de istedi, inceleme istedi ve içeride olduğu ortaya çıktı. Benzer şekilde çok enteresan olimpiyatta bir takım hatalar oldu. Mesela hakem içeride...
Hocam verdi, son 10 saniyen, son 10 saniyen veda etmek zorundayız.
Şunu söyleyeyim, Türkiye'de voleybol çok daha iyi yerlere gidecek. Bunu belirteyim.
O zaman haftaya bir virgül koyalım, haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'da bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Spor Daima ekibi Eda Kotanoğlu, Tolga Kökten, Murat Örem ve Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen, Yusuf Yalkın bu haftada programımıza telefonla katkı veren isimlerdi. Haftaya aynı gün ve saatte Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'de yine birlikte olacağız. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT farkıyla görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.